Hatıralar. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinize hayırlı günler. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlere sesleniyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, ecdadımız atlara büyük bir muhabbet duymuştur. Uzun zamanlar seyahatlere, şehir gezintilerine atla çıkmayı tercih etmişlerdir. 16. ve 17. asırlarda binek vasıtası olarak arabaların kullanıldığı nadir görülmekteydi. Bu tarihten sonra artık arabalar şehir sokaklarını, bilhassa İstanbul sokaklarını doldurmuştur. Şimdi zaman zaman eski İstanbul, eski Osmanlı hatıralarını sizlerle paylaştığımız Haluk Şehsuvaroğlu'na kulak veriyoruz. Haluk Bey eski arabalarımıza dair hatıralarını bakın nasıl anlatıyor. Arabayı ilk kullananlar eski Yunanlılardır. Her 4 senede bir yapılan olimpiyat oyunlarında arabalarla yarışlar tertip ederlerdi. Daha sonraları Romalılar da atlarla, öküzlerle çekilen bu tekerlekli vasıtaları kullanmışlardı. Fransa'da miladın 7. asrına ve Fransa Kralı 13. Louis'e kadar arabaya binmek büyük bir sefahat sayılıyordu. Bu devirde araba zadegan sınıfı tarafından kullanılır bir vasıta olmuştu. Fransa'da zadeganı yani soyluları takiben yavaş yavaş yayılmıştır araba ve Paris'te kira arabaları görülmeye başlanmıştır. Atlara ecdadımızın büyük bir muhabbeti var. Biraz evvel de arz ettiğimiz gibi Türkler seyahatlere, şehir gezintilerine hep atla çıkarlardı. At bir erkeğin cüz-ü mütemmimi, vazgeçilmez bir parçasıydı. 16. ve 17. asırlarda şehirlerde, İstanbul'da binek vasıtası olarak arabaları fazla görmüyoruz. Nadirdir arabaların varlığı. İki atla çekilen koçu arabaları, bayramlarda çocukların bindirildiği dört tekerlekli kalyon şeklinde küçük arabalar, ki bunlar insanlar tarafından çekilmektedir. Bir de sürüm arabaları 16. asır İstanbul'unda görülen binek vasıtalarıdır. Vaktiyle İstanbul'da elçilik yapmış olan, sefirlik yapmış olan Venedik sefiri Tommaso Bertele'nin hatıralarında Il Degli Ambasciatore di Venezia Costantinopoli adlı eserinde bu 16. asra ait binek vasıtalarının resimleri resmedilmiştir ki hepsi birbirinden enteresandır. Değerli dinleyiciler, oğlu Yavuz Sultan Selim Han lehine tahttan feragat eden Sultan II. Bayezid, 23 Mayıs 1512 tarihinde Bayezid'deki eski saraydan bir arabaya binmiş ve Edirne kapısına kadar oğlu ve askerler tarafından teşhi olunmuştur. Ne çare ki padişah azimet ettiği Dimetoka'ya varamadan yolda hastalanmış ve vefat etmiştir. Sultan Selim, Edirne yoluna giden payitaht kapısına kadar babasının arabası yanında yavaş yavaş yürümüştür. Ve Sultan Bayezid'in oğluna vermiş olduğu nasihatleri aleni bir ihtiram ile dinlemektedir. Tarih kitapları böyle yazıyor. Kanuni Sultan Süleyman son seferine çıkarken şehir içinde atla görülmüştür. Fakat sonra iki beygirle çekilen dört tekerlekli, üstü örtülü yanları yeşil perdelerle kapalı bir arabayla yoluna devam etmiştir. Muhtemelen yolda rahatsızlığı arttığı için attan arabaya geçmişti. Ve bugün Macaristan sınırları içindeki Zigetvar'da vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın cesedi de yine bu arabayla yola çıkarılmış. Sultan II. Selim babasının cenazesini taşıyan arabayı Belgrad'da karşılamıştı. Sultan II. Selim'in saltanatı bir Yeniçeri gayresiyle başlamıştı değerli dinleyiciler. İstanbul'a girerken ulufelerini alamayan ordu, ki harp olduğu için, Şehzade Camii önünde duralamış ve böylelikle padişah sarayına bırakılmamıştı. Niçin hareket olunmuyor sualine karşı, kulaktan kulağa yolda bir ot arabası var, işte o yürümeye mani oluyor deniliyordu. Bu söz bir hoşnutsuzluk alametiydi. Sultan 3. Mehmet Eğri seferinde seyahatini arabayla yapmıştı. Hatta muharebe esnasında bir ara baş gösteren bozgunda padişahı soranlara bir koçu arabasına bindi. Mirahor önüne düştü, Emrahor yani padişahın atlarıyla vazifeli subay önüne düştü, gittiler diyorlardı. Bu yanlış haberle firarilerin sayısı artmıştır. Halbuki padişah Hoca Saadettin Efendi ile beraber ön saflara geçerek orduyu cesaretlendiriyordu. 17. asırda İstanbul'da saraya ve sefaretlere ait müzeyyen arabalar görülmeye başlanmıştı. Bilhassa sultan düğünlerinde mücevherli, altın tezyinatlı arabalar gözleri kamaştırıyordu. Sultan 1. Ahmet'in büyük hemşiresi Kaptanı Derya ile evlenmişti 13 Haziran 1612'de. Sultan Hanım eski Türk adetlerine uygun olarak sırmalı kumaşlardan perdeleri olan kırmızı bir sayaban altında ve at üzerinde götürülmüştür. Fakat ayrıca sultanın 4 kır at koşulmuş, serapa altın ile pırıldayan zinet arabası da cariye, hizmetkar ve hademelerle dolu 8 tahtirevan, yüzleri örtülü yüzlerce cariye ile beraber İstanbul sokaklarından geçirilmişti ve bu düğün alayı çok ihtişamlı bir düğün alayı olarak yıllarca İstanbulluların hafızalarında yer etti. ...1622 yılı Mayıs ayında Osmanlı Sarayı'nda bir facia cereyan etti değerli dinleyiciler. Sultan II. Osman, Genç Osman namıyla bilinen Sultan II. Osman tahttan indirildi. Yerine amcası Sultan 1. Mustafa tekrar ikinci defa padişahlığa getirildi. Sultan 1. Mustafa Topkapı Sarayı'ndaki mahbes hüviyetindeki şimşirlikten çıkarıldı. Yanında iki cariyesi, derviş ismindeki kölesiyle beraber sarayda kullanılan ve insanlar tarafından çekilen bir arabaya kondu. İki tekerlekli bir araba. Bu araba hastalar arabası denilen bir arabaydı. Sarayda hastalanan kimse bu arabaya konularak doktora götürülürdü. Bu arabayı halk eski saraya kadar büyük bir velveleyle sürükleyip götürmüştü. Daha sonra tahttan indirilen hükümdar Genç Osman, Sultan Genç Osman Orta Cami'den alınıp, yani Yeniçeri Ocağı'nın camiinden alınıp bir pazar arabasına konulmuş ve Yedikule'ye nakledilmişti. Bu araba seneler sonra Sultan II. Osman'ın tahttan indirilmesine rol oynayan bir nevi onun katili olan Davut Paşa'nın Yedikule'ye götürülmesinde de kullanıldı. Davut Paşa ile diğer katil Kilindiroğlu 1632'nin Ocak ayında Yedikule'de boğduruldu. Böylece Sultan Osman'ın intikamı alındı. Aynı arabayla Yedikule'ye götürülmesi de talihin enteresan bir tezahürü olarak görüldü. 1623 yılında Sadrazam Mere Hüseyin Paşa yabancı elçilerin hanımlarına şehir surlarının dışında arabayla dolaşmayı men etmişti. Hamber yazıyor bunu. Demek ki bu asırda artık arabayla şehir gezintilerine çıkmak da adet olmuştu. Artık değerli dinleyiciler, 17. asır ortalarında İstanbul'da altın, gümüş tezyinatlı, türlü nakışlı, Bursa kadifelerinden, seraserden perdelerle örtülmüş çeşit çeşit saray arabaları görülüyordu. 1639 yılında Bağdat seferinden dönen Sultan 4. Murat, validesi tarafından debdebe ile karşılanmıştı. Harpten dönen asker ve kumandanlar hele bir de zaferle dönmüşse, döndükleri şehirde şehrayin, yani zafer alayı yapılması adettir. Sultan 4. Murat'ın validesi, hayırseverliğiyle meşhur Mahbeykar Kösem Valide Sultan'dır. Valide Sultan'ın sırma kumaşlarla örtülü, tekerlekleri gümüşle işlenmiş bir arabaya bindiğini kaynaklar bildiriyor. Mahiyetini teşkil edenler de 12 arabayla arkasından gidiyorlardı. Mahbeykar Kösem Sultan'ın diğer bir padişah olan oğlu ve Sultan 4. Murat'ın kardeşi Sultan İbrahim de İstanbul'daki şehir seyahatleriyle meşhurdur. İstanbul içindeki gezintilerinin birçoğunu arabayla yapardı. Hatta dar sokakların da bu sebeple nizamlandığı rivayet edilir. Bu devirde padişahın güzellikleriyle meşhur hasekilerinin de arabalarından kaynaklar bahsediyor. Süslü kayıkları ve kıymetli bir şekilde tezyin edilmiş arabaları kaynaklarda rivayet edilmektedir. Değerli dinleyiciler, padişahların Topkapı Sarayı'ndan nakillerinde seferlerde beraberinde götürdükleri hırka-i şerife mahsus da bir araba vardı. 1715 tarihli bir kayıtta bu arabanın Ankuti İngiliz çuhası üzerine sırma işlemeli ve sim toplu klaptan püsküllü örtüsü olduğu yazıyor. Bu seferlere hırka-i şerif arabasıyla beraber hasta arabaları da iştirak ederdi. 1717 yılına ait bir Türk arabasına bir yabancı yazdığı kitapta şöyle tasvir edildiğini görüyoruz. Padişahın al faytonu geldi. Al diyorum çünkü dışı al şua ile kaplıdır. Ama fayton adına layık değildir. Çünkü sadece arabadır. Bu arabayı 4 beyaz at çekiyor. Daha doğrusu sürüklüyor. Bunları pek tırısa kaldırmıyorlar. Çünkü o kadar kocamışlar ki onu çoktan unutmuşlar bile. Dördünün yaşı 80'i ferah ferah bulur diyor. Devam ediyor Mikes Türkiye mektuplarında. Burada arabacıdan bahsetmemekliğime imkan yok. Bu 4 atı idare edeni görseniz bir Roma konsülü sanırsınız. Onun hürmete layık sakalı, bindiği soldaki atın üstünde durmadan sallanıyor, bir elinde alışkanlıkla olarak olacak dizginleri tutuyor. Alışkanlıkla diyorum çünkü atlar dizginsiz de vazifelerini biliyorlar. Öteki elinde çubuğu, onunla ikide bir atlarını tüssülüyor. Herhalde nezle olmasınlar diye. Evet, Türkiye mektuplarındaki ifade biraz mizahi bir dille bu şekilde yazılmış ve padişahın arabası bu şekilde tasvir edilmiş. Değerli dinleyiciler, 1718 yılında bir şehzade arabası hakkında kayıtlarda şu ifadeler var. Nakışlar ve tesiplerle süslüdür araba. 4 gümüş topu, beyaz seraser astarlı, klaptan çapraslı, al çuhadan örtüsü vardır. İçi ayrıca döşenmiş ve puşidelerle kaplanmıştır. Arabaya binmek üzere mevcut olan merdivende gümüş levhalarla kaplıdır. 18. asırda İstanbul arabaları dıştan oyma tezyinatlı, İçten çiçek resimleri, şiirler yazılı çerçeveler ve nakışlı aynalarla süslüydü. Arabaların iç güzelliklerini, şiltelerin, yastıkların, kumaşları tamamlardı. 1751 senesinde İstanbul'da 665 adet koçu arabası bulunduğunu kaynaklar bildiriyor. Koçu arabası, öküzler tarafından çekilen, köylerdeki kanının daha ihtişamlı, daha kullanışlı bir halidir. Değerli dinleyiciler, 19. asırın ilk yarısına kadar devlet teşkilatında arabaya binmek müsaadesi yalnız sadrazamlara ve şeyhülislamlara tanınmıştı, saray ahalisinden ayrı. Vezirler, devlet ricali, gayrimüslimlerin ileri gelenleri, müsaadelileri ata binebilirlerdi ancak. Herkes de ata binemezdi. Diğer memurlar ve halk yaya gezmek zorundaydı. İstanbul'da faytona binmek de 1825 yılına kadar yalnız padişahlara mahsustu. Sultan II. Mahmut, şehir civarındaki gezintilere bazen arabayla giderdi. Padişaha yapılan yeni bir araba münasebetiyle şair Süruri şöyle tarih düşürmüş. Binerken söylesin çavuşlar, alkışla bu tarihi, seza geldi bu gerdune, rükubu şahı devrane. Padişah, uzak yerlere gidişlerde, evvela has kurenaya, yani yakın çevresine, sonraları sair bendegana, yani saray görevlilerine faytona binmeye müsaade etmişti. O devirlerde arabayı çeken at adedi bir rütbe, bir teşrifat meselesiydi. Rütbe sahiplerinin birinci, ikinci derecelileri dörder ve ikişer atlı arabaya, üçüncü derecelileri ikişer atlı arabaya, İstanbul ve Mekke payeli ulema da faytona binebilirlerdi. Kayıklar da böyleydi. Kayıkların kürek adedi de rütbeye göre değişirdi. 1826 yılında İstanbul İhtisap Ağalığı Nizamnamesi neşredilmiştir. Yani belediye kanunudur bu. İstanbul arabacıları hakkında hükümler var bu kanunnamede. Bu hükümlere göre arabacılarla Şakirt ismindeki adamları ehli ırz insanlardan seçilecek ve kefalete bağlanacak. Yani namuslu, uygun kimseler bu işe tayin edilecek ve bunların bir kefili olacak. Yani olmadık bir iş yaptıkları zaman hesap sorulacak bir büyüğü olacak. O tarihe kadar bol biniş, cübbe, şalvar giyen, bellerine lahur veya cağır şalı kuşanan arabacılar artık yenleri dar çuha biniş, cübbe ve başlarına dört parmak kenarlı yeşil kalpak giyeceklerdi. Arabalara nisa taifesi, yani kadınlar bindiğinde arabacılar zinhar arabanın önünden ve ardından başka yerde gitmeyeceklerdi. Ve arabanın penceresi yanında da durmayacaklardı, hanımlar rahatça binebilsinler diye. Daima ırz ve edep dairesinde hareket edecekler. Hallerinde ve kıyafetlerinde bir uygunsuzluk görülürse ihtisap ağası cezalarını verecekti. İstanbul içinde arabacılar arabanın üstüne binmeyecekler. Üsküdar ve Boğaziçi semtlerine gidilecek yerlerin uzaklığından dolayı araba üstüne oturabileceklerdi. Evet, nizamname bu şekildedir İstanbul arabacıları hakkında. Değerli dinleyiciler, 19. asır başlarında İstanbul'da üzerleri altın yaldızlı, kiremidi kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli, yarı lando şeklinde çeşitli arabalar çoğalmaya başlamıştı. Bu çeşit arabalar bilhassa Viyana, Paris ve İtalya'dan getirilirdi. Zenginler arasında araba alışverişlerine çokça tesadüf edilirdi. Devrin gazetelerinden birinde satışı ilan edilen bir araba hakkında şu malumat veriliyor. Gayet musanna, süslü yani, tekellüflü, tuti yeşil renkte, altın rih serpmeli, sair mahalleri böcek sırtı âlâ mavi boyalı, çok yeri yaldızlı, içi açık kavrulmuş kahverenginde âlâ çuha kaplı, şeritleri, kaytanları ve püskülleri sakız alı ipek ve klaptanlı, sekiz yaylı, içine binen zat kendi kullanır şekilde, İcabında Hintocu yeri yapılabilir bir araba. 15 bin kuruşa satılıktır. 1841 tarihli ve Nisan numarası 24 olan Ceride-i Havadis'te bu ilan çıkmıştı. 1 Temmuz 1839 sabahı Çamlıca'da kızının evinde vefat eden Sultan II. Mahmud'un cenazesi bir arabayla Haydarpaşa'ya götürüldü. Yeni hükümdar Sultan Abdülmecid de yine bir Hinto arabasıyla harem iskelesine bindi ve buradan kayığıyla Topkapı Sarayı'na geçti. Sultan Mecid zamanında saray kadınları da arabalarla sık sık seyir yerlerinde görünürlerdi. Devletliler gezmeye çıktıkta art arabası tabiriyle mahiyetlerinde 8-10'ar saray arabalarıyla kalfalar da bulunabilirdi. Seyir yerlerinden başka kandil akşamları, Ramazan günleri, çarşı, Bayezid Meydanı ve direkler arası saray arabalarıyla dolmaya başlardı. Bu devirde başlayan iktisadi buhran esnasında alınan tedbirler arasında İstanbul'daki araba sefahatine de bir nihayet verilmesi düşünüldü. Hatta Serasker Rıza Paşa, padişahın müsaadesiyle saraydaki arabaları bir daha binilmemek üzere zincirlerle birbirine bağlatmıştı. Ancak bu yasak uzun sürmedi. Saraylılar eski araba safalarına tekrar başladılar. Vezirler de konaklarında, yalılarında mevsimlere göre kullanılan çeşit çeşit arabalara biner oldular. Artık şehrin her semtinde kira arabaları da çoğalmıştı. ...19. asırda Osmanlı Sarayı'nın atları ve arabaları eski tüfekhane yerinde yapılan İstablı Amire'ye nakledilmişti. Saray ahırlarına. 1881 yılının Eylül ayında İstablı Amire'de büyük bir yangın çıktı. 4 saat süren yangın esnasında Sultan II. Mahmud'a ve daha eski zamanlara ait altın ve gümüş işlemeli, çok sanatkârane yapılmış saltanat arabaları, alay günlerine, merasim günlerine mahsus altın işlemeli, mücevherli, incili, eğer araba takımları tamamen yanmıştı. Bugün Topkapı Sarayı'nda iki eski tahtirevanla kafesli eski bir araba ve Sultan Aziz'e, Sultan Hamid'e ve Sultan Reşat'a ait arabalar teşhir edilmektedir. At koşumları ve eğerler kısmında da geçen asra ait bazı saray eğerleri teşhir edilmektedir. Değerli dinleyiciler, mumya deyince akla eski Mısırlılar gelir. Fakat Selçuklu Türklerinde de vefat eden ileri gelenler mumyalanarak defnedilirdi. Selçuklu Türklerine ait mumyalı cesetler tecessüs sayıkasıyla yani merak sebebiyle mahzenlere inen cahillerin elinde çok hırpalanmıştır ve dağılmıştır, hatta Avrupalılar tarafından çalınmıştır. Bundan 700 yıl önce vefat etmiş olan meşhur Selçuklu veziri Sahip Ata Bey'in mezar mahzenine bir Selçuklu tarihi mütehassısı Mehmet Önder inmiştir. Ve şimdi Mehmet Önder'in Sahip Ata'nın türbe mahzenine nasıl indiğini anlatan hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir sultan, bir şehzade, bir büyük devlet adamı veya bir bilgin tarafından tesis edilen Türk türbelerinde umumiyetle bir ailenin birçok efradına ait cesetler saklı bulunur. Bu türbeler cami, medrese gibi mühim bir binaya bağlı olurlar. Veya onlardan biraz uzakta tek başına yer alırlar. Kare veya dörtgen, poligon veya çevre planlar üzerinde yükselen bu tip türbeleri Anadolu'nun çeşitli şehir ve kasabalarında çok rastlanır. Bilhassa Anadolu Selçukluları zamanında yapılan türbelerde cesetler doğrudan doğruya toprağa gömülmüş değildir. Türbenin alt katında hususi bir surette inşa edilen bir mahzene mumyalı olarak yerleştirilmiştir. 13. ve 14. asırlarda yapılan Türk türbelerinde bu kat her zaman görülür. Tabii bunun İslam diniyle de uzlaştırılması şöyle olur ki bu mahzen aslında bir mezar şeklindedir. Fakat normal bir mezar değil, biraz daha büyük bir mezardır. Mezar aynı şekilde kapatılıyor ve ceset normalde küçük bir mezarda değil, daha büyük bir mezarda muhafaza ediliyor. Evet, programımızın başında da söylediğimiz gibi ölülerini mumyalamak suretiyle ilk defa muhafaza edenlerin Mısırlılar olduğunu tarihçiler söyler. Ama Oğuz Türklerine de bu adetin sirayet ettiğini ve birçok Türk büyüklerinin mumyalanarak defnedildiğini biliyoruz. Bu usul Anadolu'da da caridir. Bunu İbni Batuta seyahatnamesinde kaydediyor. Hatta sadece Selçuklar değil, Osmanlılar'da da bu adet devam etmiştir. Türbedarları tarafından her yıl temizlenen, tabutları yenilenen bu mumyalardan bir kısmı zamanımıza kadar gelmiştir. Bir kısmı da bakımsızlık yüzünden çürümüştür ve Avrupalılar tarafından aşırılmıştır. Ne yazık ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin baş şehri Konya'da sultanların, vezirlerin ve bilginlerin türbelerindeki mumyalar 30-40 yıl evveline kadar, yani bir asır evveline kadar sapasağlam, bozulmamış bir vaziyetteyken sırf merak ve tecessüs saygı ile mahzenlere inen cahillerin elinde hırpalanmıştır, dağılmıştır, bir iskelet yığını haline gelmiştir veya çalınmıştır. Bunun en acı misalini birkaç ay evvel bizzat müşahede etmiş bulunuyoruz diyor Mehmet Önder ve devam ediyor. Şöyle ki, Selçuklu türbeleri üzerine yaptığımız bir etüt münasebetiyle Konya'daki Selçuklu devri eserlerinden Sahip Ata Fahrettin Ali'nin türbesine inmeyi kararlaştırdık. Sahip Ata Fahrettin Ali, Selçuklu veziridir, 1285 yılında vefat etmiştir. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü asistanlarından Doktor Tahsin Yazıcı ve Konya Belediyesi Turizm Müdürü dostum Bay Celalettin Kişmir'le beraber bir gün evvel gerekli hazırlığımızı yaparak mahzen kapısını açtık. Bu kapı türbenin hemen yanı başında uzun ve karanlık merdivenli bir koridoru örten bir kapaktı. İçeriden kesif bir küf kokusu ve bozuk bir hava geliyordu. Koridoru cep fenerleriyle aydınlattıktan sonra merdivenlerden birbirimize tutunarak inmeye başladık. 4-5 metre derinliğe indiğimiz zaman nefesimiz tıkanıyordu. İçeride az miktarda hava vardı. İliklerimize kadar nem ve gayri kafi hava işliyordu ve bu hava içerisinde mahzene kadar indik. Mahzeni tuğla ile örülmüş, tonoz bir kubbe örtüyordu. Bu kubbenin üzerinde herkesin ziyaretine açık bulundurulan içleri boş çinili sandukalar vardı. Bu sandukaların üzeri de ikinci bir kubbeyle örtülmüştü. Mahzen kubbesinin altında kare şeklinde bir salon. Zeminden 50 santim yükseklikte taştan yapılan cenazelikler mevcuttu. Bunların üzerinde yalnız 3 tahta sanduka kalmış, diğer sandukalar parçalanarak kemikler gayri muntazam bir şekilde dağıtılmıştı. Bütün ümidimiz bu 3 sandukada idi. Mumyalar bozulmamış veya aşırılmamışsa biz ünlü Selçuklu veziri Sahip Ata ve oğullarını az çok sima ve cüsseleriyle tanımış olacaktık. İlk sandukayı itina ile kaldırdığımız zaman hayretten dona kalmıştık. Taş ve tuğlalar arasında kafatası dahi mevcut olmayan bir yığın derisi tamamen kurumuş iskelet vardı. İkinci ve üçüncü tabutlarda aynı. Yalnız bir kafatası mevcuttu. Buradaki 6 cesetten bir kafatası kalmış olması da çok garipti. Çürümüş olması da ihtimal dışındaydı. Zira 30-40 yıl evveline gelinceye kadar, yani 100 yıl evveline gelinceye kadar buradaki mumyaların mevcut olduğunu ve bizzat gördüğünü söyleyenler hala aramızdaydı. Hatta bir de şaiya çıkmıştı. Birkaç ecnebi mahzende uzun müddet çalışmış, birkaç mumya da aşırılmıştı. Dikkatimizi çeken bir husus da cesetlerin fena bir koku neşretmemiş olmasıydı. Uzun müddet havasız kalan mahzende yalnız yüzyılların bıraktığı küf kokusu vardı. İçeride fazla kalamıyorduk. Belki heyecan, belki havasızlık nefesimizi tıkıyordu. Bu yüce ölülerin ruhları için birer Fatiha okuyarak dışarı çıktık. Evet, Mehmet Önder'in hayal kırıklığı ile neticelenen bu hatırası burada sona eriyor. Evet değerli dinleyiciler, Selçuklular ve ondan sonra Osmanlılar ölülerini, bilhassa büyüklerin ölülerini mumyalayarak defnederlerdi. Fakat bu mumyalama eski Mısırların yaptığı gibi cesedin içini çıkartıp, iç organlarını çıkartıp samanla doldurulma şeklinde bir mumyalama değil. Bugün keyfiyetini çok iyi bilemiyoruz. Ancak bir takım otlar ve kimyevi maddelerle vücut sıvısının tamamen yok edilmesi ve vücudu bir nevi kurutulması ve böylece bakterilerin ve mikropların yaşayamayacağı hale getirilmesi şeklinde yapılan bir mumyalamadır. Bu mumyalama hem Türk geleneklerine hem de İslam dininin prensiplerine uygundur ama ne çare ki günümüze bu mumyalardan çok azı intikal etmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.